Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 3 ayrımdan oluşmaktadır.
Dünyaya Masallar. Işıl Özgen Türk, Sabah Kitapçılık. 2. baskı Eylül 1998. Okuyan Feyza Keli. İlk gençlik çağındakilere hep birlikte uyum ve barış içinde nasıl yaşayacakları Işıl Özgen Türk'ün deneyimli kaleminden anlatılıyor. Güneşe giden kahramanlar. Bir varmış, bir yokmuş. Yaşadığımız şu günlerden çok önce dünyamızın bir köşesinde bir ülke varmış. Boylamını bilen yok, enlemini soran çok imiş ama bilinir ki bu ülkede toprağın en verimlisi ekilir, suların en bereketlisi akar, iklimin en güzeli hüküm sürermiş. Ülkenin insanları da toprağına, suyuna benzermiş. Yürekleri ak, gönülleri yüceymiş. Güneşle çalışmaya başlar, gün bittikten çok sonra işlerini bırakırlarmış. Bunca çalışmaya karşın pek fazla bir şey kazanamazlar, kıt kanaat geçinirlermiş. Bu ülkede küçük büyük herkes türkü söylemeyi sever, ozanlar deyişleriyle yürekleri coştururlarmış. Her yerde olur ya, bu ülkede de az da olsa çalışmadan yaşamayı seven, kötülük yapmaktan hoşlanan, insanların mutluluklarını çekemeyen, yalan söylemeyi huy edinmiş, kara yürekli kişiler varmış. Bunlar sabahtan akşama dek, ne yapsak da çalışmadan daha çok yiyecek giyecek elde etsek, ne yapsak da ak yüreklileri birbirine düşürüp onların sırtından işlerimizi yoluna koysak diye kafa yorarlarmış. O günü birilerine zarar vermeden geçirdiler mi ahlanır vahlanır, aman gücümüzü yitiriyoruz diye bir sonraki gün için üç misli soygun, üç misli zarar, üç misli kötülük yaparlarmış. Gün gelmiş yürekleri bunca kötülüğü kaldıramaz olmuş. İşte o zaman dış görünüşleri değişmeye, derileri kirli sarı bir renk almaya, gözleri içlerindeki kara duyguları yansıtmaya başlamış. Ak yürekliler bu işten çok hoşnut olmuşlar. Öyle ya, kimin rengi değişmeye başlasa hemen anlıyorlarmış ki bu adam kara yüreklidir. Öyleyse onunla dostluk etmek insana zararlıdır deyip acelece yanından uzaklaşıveriyorlarmış. Yıllar geçtikçe kara yüreklilerin yüreklerinin çirkinliği yüzlerine daha da vurmuş. Gündüzleri ortalıkta dolaşamaz olmuşlar. Olmuşlar ya, geceleri ne yapmalı? Karanlıkta insanın rengi ak mı kara mı seçilmiyor ki. Üstelik gözlerindeki o kötü bakışları görmekte olanaksız. Çok geçmemiş, karanlıkla dost oluvermiş kara yürekliler. Geceleri ortaya çıkıp, siz misiniz bizleri istemeyen, yanımızdan uzaklaşıp çocuklarına kötü örnek gösteren diye başlamışlar ortalığı kasıp kavurmaya. Ak yürekliler her sabah uyandıklarında buğday çuvallarının eksildiğini, yeni doğmuş kuzularının yok olduğunu görünce umutsuzluğa düşer olmuşlar. En çok da çocuklarının kara yüreklilere özenmelerini üzülüyorlarmış. Sonunda umutsuzluk insanoğluna yaramaz demişler ve toplanıp bir çıkar yol aramaya başlamışlar. Madem bu yürekleri kara insanlar gün ışığında dışarı çıkmaya cesaret edemez, gecenin koyu karanlığına sığınırlar, biz de gecenin karanlığını günün aydınlığına çeviririz demişler ve karar o karar, hemen o gece her ahırın kapısına, her sulağın başında, her tarlanın girişinde birer kişi kara yüreklilerin gelişini gözlemeye başlamış. Bir yandan da dağ gibi ateşler yakıp geceyi gündüz gibi aydınlatmışlar. Günler su gibi akmış. Bu günler ak yürekliler için kara yüreklilerin zorbalıklarından, baskılarından uzak mutlu günlermiş. Gel gelelim, kara yürekliler de boş durmamışlar. Nasıl dursunlar, elleri kolları bağlanmış, ne gündüzleri ne de gündüz gibi aydınlatılan geceleri iş yapamıyorlarmış. Bir de alışmışlar ki hazır konmaya. Üstelik hepsi de iyi yemeye, iyi giyinmeye meraklı. Hemen toplanmışlar, bu toplantıya ülkenin bütün kara yüreklileri gelmiş, her biri bir öneri, bir çare getirmiş. Sonunda, demek geceleri gündüz yaptılar, dört bir yana gözcüler koydular. Ama ya, bütün gündüzler gece olursa, nasıl dayanırlar bunca zaman uykusuz kalmaya? Nasıl bunca zaman sönmeyen ateşler yakabilirler? Ülkenin bütün ormanlarını yaksalar yetmez, ne denli çabalasalar kapanıverir gözleri. İşte o zaman da biz hiçbir engelle karşılaşmadan yüreğimizin karasına bularız ülkeyi demişler ve işe koyulmuşlar. Ak yürekliler çok geçmemiş dünyanın düzeninde bir aksama başladığını görüp şaşırıvermişler. Günler göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor, gecelerse bitmek bilmiyormuş. Bir süre sonra da gün ışığı artık hiç görünmez olmuş. Ülke karanlığa gömülmüş. Bu öyle bir karanlıkmış ki gökte tek yıldız parlamıyor, bir metre ilerisini görmek mümkün olmuyormuş. Gün geçtikçe ormanlardaki ağaçların sayısı azalmaya, kandillerde yakılan yağ stokları erimeye başlamış. Küçük büyük bütün ak yüreklilerin gözleri uykusuzluktan kızarmış. Ne sürseler ne yapsalar fayda etmiyormuş. En sonunda gözcüler dayanamayıp uyumaya başlamışlar. İş böyle olunca kara yürekliler hiçbir şeyden çekinmeden olanca güçleriyle düşmüşler yola. Ne bulsalar alıyor, daha çok zarar vermek için ne mümkünse yapıyorlarmış. Ak yürekliler iyice yenik düşmeye başlamışlar. Ne olup bittiğini anlamadıkları için de birbirlerini suçluyor, olur olmaz nedenlerden kavga ediyorlarmış. Ama içlerinden akıllı biri çıkmış. Dostlar, böyle birbirimizi yemekle işlerin düzeleceği yok. Üstelik gücümüzü de boş yere harcıyoruz. Aklımızı başımıza alıp bir güzel düşünelim. Güneşin görünmemesi doğal bir olay değil. Ben bu işte kara yüreklilerin parmağı olduğunu sanıyorum. Çünkü gündüzlerin ortadan kalkması onların işine yaradı. Görüyorsunuz, artık geceleri aydınlatamadığımız ve dayanamayıp uyuduğumuz için istedikleri kötülüğü yapabiliyorlar demiş. Herkes şaşırmış, biraz da korkmuşlar. Kara yürekliler güneşi yok edecek kadar güçlüyseler onlarla nasıl savaşabiliriz demişler. Akıllı kişi gene söz almış. Kara yürekliler şimdi çok güçlüler. En azından bizi umutsuzluğa düşürmeyi başardılar. Onlarla savaşacaksak ilk önce içimizdeki umutsuzluğu atmak zorundayız. Sonra da yeni çareler aramalıyız. Benim bir önerim var. Burada oturup dururken güneşte ne olup bittiğini bilemediğimiz için konuşmalarımız sonuçsuz kalacak. Önce ne olup bittiğini öğrenmeliyiz. Bunun için de içimizden birinin gökyüzüne çıkıp bakması ve bize haber ulaştırması gerekiyor. Bu söz üzerine ak yürekliler nasıl çıkarız, ne ile çıkarız diye düşünmeye başlamışlar. Akıllı kişi gene söz almış. Bol demir madenlerimiz, çok çabuk tığ işleyen ninelerimiz var. El ele verip bizler demir çıkarırız, onlar da işler. Ak yürekliler umutlanmışlar ve işe koyulmuşlar. Yorulmak bilmeden günlerce hep birlikte yaptıkları çalışmanın sonunda milyonlarca kilometre uzunluğunda çelikten bir merdiven örülmüş. Merdiven o kadar uzunmuş ki dünyanın çevresinde siz deyin 30, ben diyeyim tam 40 kez dolanabilirmiş. Gün gelmiş, binlerce ak yürekli büyük alanlarda toplanmışlar. Daha sonra çelik merdiveni getirmişler, görenler şaşırıp kalmışlar. Ne uzun demişler. Sonra gene yüzlerce kişi hep birlikte merdiveni bir ucundan tutup göğe fırlatmışlar. İş çıkacak kişiye gelince herkes sesini soluğunu kesmiş, öylece durmaya başlamış. Hiç kimse merdivene kim çıkacak diye sormaya cesaret edemiyormuş. Çünkü gökyüzü öyle karanlık, öyle giz doluymuş ki bakanın içine bir ürperti düşüyor, korku gelip yüreklere oturuyormuş. Ülkenin çok cesur, gözü pek, en zorlu işlerin üstesinden kolaylıkla gelen namlı bir yiğidi varmış. Gelmiş, bir an göğe bakmış, sonra başlamış tırmanmaya. Diğer ak yürekliler onun sağ salim geri dönmesini yürekten dilemişler. Namlı yiğit bir süre sonra aşağıdakileri göremez olmuş. Tırmandıkça koyu karanlık aralanmaya, tek tük yıldızlar görünmeye başlamış. O yorulmak bilmeden tırmanmasını sürdürüyormuş. Aradan milyonlarca yıl geçmiş, geçmiş ama bu yıllar gök kürenin takvimine göreymiş. Dünya takviminde ise bu uzun yolculuk yalnızca 3 gün sürmüş. Sonunda namlı yiğit güneşe yaklaşmış. Bir de ne görsün? Kocaman bir canavar güneşin önünde uyumuyor mu? Önce korkmuş, ömründe bu denli iri bir yaratık görmediğini düşünmüş. Öyle iri, öyle iriymiş ki güneşin ışınları ancak ufacık bir köşeden sızarak yeryüzüne ulaşabiliyormuş. Namlı yiğit tüm soğukkanlılığını toplayıp küçük bir yıldızın arkasına geçmiş ve başlamış canavarı gözlemeye. Çünkü bu yaratık ne yer ne içer merak etmiş. Çok beklememiş. Meğer canavar öyle uykusunu uyuyormuş. yüksek sesle esneyerek uyanmış. Esnerken madeni, kulak tırmalayıcı bir ses çıkarıyormuş. Namlı yiğit hemen kulaklarını tıkamış, içinden de çok garip sesi var, acaba neyle gargara yapıyor diye söylenmiş. Dikkatle bakınca gördüğü yeni şey karşısında daha da şaşırmış. Nasıl şaşırmasın, bu canavarın 7 kolu varmış. Canavar bu, olur ya diyeceksiniz. Ama bu kollar bildiğimiz kollara benzemiyormuş. Neredeyse yeryüzüne ulaşabilir uzunluktaymış. Bir süre sonra kolların yavaş yavaş yeryüzüne indiğini görünce yanılmadığını anlamış. Çok geçmemiş, kolların her biri bir yığın şey taşıyarak yukarı çıkmış. Namlı yiğit bu kollar ne getiriyor diye bakacak olmuş, işte o anda küçük dilini neredeyse yutacakmış. Kolların her birinde yeryüzünün en güzel yiyecekleri, içecekleri varmış. Bunları tek tek saymaya kimsenin gücü yetmezmiş. Önce birinci kol gelmiş, canavar ağzını açmış ve yiyecekleri yutmuş. Derken ikinci kol da gelmiş, canavar onun getirdiklerini de bir çırpıda yutmuş. Doymak bilmeyen canavar, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kollardaki yiyecekleri de bir çırpıda eritmiş. Namlı yiğit bu yiyecekleri gönderenleri görünce daha da şaşırmış. Çünkü birinci koldaki yiyecekleri dünyada savaş olmasını isteyenler, ikincisini başkalarının hakkını yiyerek yaşayanlar, üçüncüsünü bilgisizlik ve tembelliğin yayılmasını isteyenler, dördüncüsünü insanlığın çıkarına aykırı çalışmalar yapanlar, beşincisini yoksul çocukları hiç düşünmeyenler, altıncısını insanları köle gibi kullananlar, yedincisini ise dünyamız mutsuz bir dünya olsun diye çalışanlar göndermiyor muymuş? O zaman her şeyin gerçeğini kavramış. Gördüklerinden şaşkın, canavarın yeniden uyumasını beklemiş. Bir zaman sonra canavar yediklerini sindirmek için uykuya çekilmiş. Yedi kolu da onu korumak için çevresine dolanmış. Namlı yiğit, "Eh artık beni görmezler," demiş ve hızla merdivenden aşağı inmiş. Gördüklerini anlatmak için öyle hızlı inmiş ki 3 günde çıktığı yolu 2 günde almış. Ak yürekliler onu 4 gözle bekliyorlarmış. Hemen güneşe ne olmuş diye onu soru yağmuruna tutmuşlar. Namlı yiğit her şeyi bir bir anlatmış. Güneşin hiçbir yere gittiği yok, olduğu yerde duruyor. Ama önünde bir canavar oturmuş, her yanını kaplamış, ışık sızdırmıyor. Anlatmanın mümkünü yok. 7 tane çok uzun kolu var canavarın. Bu kollar canavar uyanınca yeryüzüne iniyor, kara yüreklilerin hazırladıkları yiyecekleri, içecekleri alıp yeniden yukarı çıkıyor. Canavar da kolların getirdiklerini afiyetle yiyip uyumaya başlıyor demiş. Bu sözler üzerine ak yürekliler kara kara düşünmeye başlamışlar. Akıllı kişi yekinmiş gene. "Nedir bu haliniz? Canlanın biraz. Şimdi işimiz daha kolaylaştı. Hiç olmazsa düşmanlarımız neler yapabileceklerini öğrendik. Güneş ışınlarının yeniden yeryüzüne yayılması, ulaşması için o canavarı öldürmemiz gerek. Ancak bu çok güç bir iş. Çünkü canavarın kara yürekliler tarafından beslendiğini öğrendik. Kara yürekliler baktılar ki başka çare yok, buna başvurdular. Günlerce süren karanlık onları güçlendirdi. Güçlendikçe de kendilerini koruyan canavarı daha çok beslediler. Durum bu, şimdi düşünelim. Benim aklıma bir çare geliyor. Canavarı besleyen bu kolları kesmek. Kollarını kesince beslenemeyen bu canavar ölecek. Böylece dünyamız aydınlığa kavuşacak ve kara yürekliler yenilecek. Şimdi kolları nasıl kesebiliriz hep birlikte düşünelim." Akıllı kişinin bu sözleri bütün ak yüreklileri yüreklendirmiş. Günler geçmiş, akıllar akıllara, yürekler yüreklere denkleşmiş, sonunda şu kararları almışlar. 7 merdiven, 7 de makas yapalım. Ülkenin en cesur, en yiğit, en akıllı, en çalışkan, en neşeli kişilerinden de 7'şer kişilik ordular kuralım. Onlar ellerinde makas, merdivenlerden çıkıp kollarla savaşsınlar. Bizler de burada elimizden geldiğince uykusuzluğa dayanarak kara yüreklileri tarlalarımıza, ahırlarımıza sokmamaya çalışalım.
Ayrım sonu.